Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Niaho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Bugün biraz hayatımızı konuşalım ama şöyle romantik cümleler kurmadan yaşadığımızı bir parça anlamlandırmaya çalışalım. Çünkü yaşadığımız süreç, ki bazılarına göre hani televizyonlarda yine tuhaf tuhaf haberler yapılmaya başlandı. Siz de hissediyorsunuz. Gazetelerden de göstereceğim size. Şöyle şeyler yazılmaya başlandı artık. Ne zaman bitecek? Hadi 2 hafta mı, 3 hafta mı? Ne olacaksa hemen bilelim. Ama öyle bir süreç yaşamıyoruz şu anda. Dünya devi dediğiniz ülkeler sallanmaya başladı. Dünyada üretim ilişkilerinden insani ilişkilere kadar, beşeri ilişkilere yani genel kapsamıyla bunlara kadar her şey değişirken bu kadar kolay içinden çıkabileceğimizi, hemen her şeyin toparlanacağını falan düşünmek tamamen andavallık olacak. O yüzden biz bir parça bugünü anlamlandırmaya çalışalım. Sağdan soldan bakalım kim ne diyor, nasıl söylüyor. Ama bunun için önce aşağıdaki 3 noktaya dokunmanızı rica edeceğim Periskop izleyicilerinden. Onlar yeni paylaş tuşunu tıklasın. Ben de sosyal medya üzerinden hemen yapayım aynı şeyi. Çağıralım diğer dostları. Ondan sonra oturalım hep birlikte konuşalım. Anlatmaya çalışacağım hikaye şu. Aslında çok kabaca 2. haftasına girdik. Şu anda Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı tarihten itibaren 2. haftayı yaşıyoruz. 2. haftamızı bitirdik. Ve burada hepimizin gözü her akşam önceden yapılacak bir açıklamayı beklerken şimdi sosyal medya üzerinden paylaşılacak tek bir mesaja kilitlendi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki dün sabah da bunu uzun uzun konuştuk zaten. Böyle olması bir tercih. Bunu yapması gerekenlerin tercihi değil ama. Bunu yapması gerekenlere hükmeden kişinin tercihi. Onu bir kenara koyalım. Çünkü bu bizim ulaşabileceğimiz, bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Son örneğinde dün yaşadık çünkü. Dün sosyal medya üzerinden yine paylaşılan bir takım görüntülerde Türkiye'yi tek başına yöneten kişi, beraber çalıştığı bakan arkadaşlarıyla ki onları oraya o atadı, hakkıdır o anlamda baktığınız zaman, herkesten tek tek, hani haber merkezlerinde gazetecilik yapanlar çok iyi bilirler. Haber merkezlerinde sabah toplantıları böyle yapılır. Haber müdürü ya da istihbarat şefi oturur, etrafında bir daire olunur eğer mümkünse, yarım daire olunur ya da işte haber merkezinin herkesin görebileceği bir noktasında tek tek sorulur, sende ne var, sende ne var diye. Bütün bakanlar, herkes bir şeyler anlatmaya çalıştı. Ama hepsinin ifadelerini aslında dinlerken gördüğünüz şey aynı. Herkes sanki sözlüğe kalkmış gibi davranıyor. Sanki ağzından çıkacak şeyle o ana kadar biriktirdiği bütün ünü, şöhreti, her şey yıkılacakmış gibi davranıyor. O kadar ki Milli Eğitim'in başına geldiği zaman Türkiye'de pek çok kesimin sevinçle karşıladığı bir kişi, Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı bile, eğer siz de uygun görürseniz diye soruyor, Türkiye'de okulların tatillerinin devam edip edemeyeceği kararının bugün öğle saatlerinde yapılacak olan bu koronavirüs kuruluyla birlikte Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak toplantısından çıkacak karara dayanmıyormuş gibi. Siz de uygun görürseniz, biz daha önce bunun uygun görülüp görünmemesinin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görmüştük, hatırlayacaksınız. Diyanet İşleri Başkanı hem Türkiye'de cuma namazlarının ya da camilerde toplanılarak kılınan vakit namazlarının engellenmesi, bir süre camilerin kapatılması kararını alırken söylemişti. Hem Futbol Federasyonu kararında görmüştük. Kararında değil, Futbol Federasyonu sallayan yok. Başkanı ve yöneticilerin kimseyi sallayan yok da. O kararın önce tam ters alındığını, sonra düzeltildiğini gördük. Ama Türkiye yaşadığı acılarla, Fatih Terim örneğinde olduğu gibi ki bu konuda bir hatırlatma da yapacağım bu konuda. Unutmayın, özellikle konuşalım bunu. Biz bütün bunlarda gördük. Yani karar alıcı konumdaki tek kişi ülkenin kaderini belirlemenin bir adım ötesine geçti. Bu öyle bir salgın ki çünkü sadece tek bir sınırın içinde kalma şansı yok. Eğer öyle olsaydı üzerinden 105 gün geçmesine rağmen ta Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan bir salgın dünyanın öbür ucunda ne kadar büyük bir paniğe yol açtığını hep birlikte görmek zorunda kalmazdık. Mesela New York valisinin çırpınarak devlet başkanına, dünyanın en güçlü insanına, artık New York'ta kullanılacak ventilasyon cihazlarının, solunum cihazlarının ihtiyacın ne kadar olduğunu, kendisinin ne kadar dandik bir yardım yaptığını yüzüne vurmak zorunda kalmazdı. Hayat kendini hatırlatıyor. Hepimiz için böyle. Hepimiz evlere kapandık şu anda. Evet, kapandık lafı zaman zaman gevşiyor, biraz tavsıyor, haklısınız. Sokaklarda insanlar var. Cuma günü dertleşme yayınında da konuşuruz. Ben de bu süre içinde iki kez alışveriş için şu son 15 gün içinde dışarı çıktım. Ve sonuncusu dündü mesela. İnsanların tavırlarını gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ki herkes kendi yaşantısı içinde bir şeyleri değerlendirmeye başlamış. Ama sorunumuz şu bizim. Evet, bunlar bittikten sonra, her şey geçip gittikten sonra kuşkusuz bunun içinden çok ciddi dersler çıkartacağız. Ama bu dersleri çıkartabilmek için önce hayatta kalmamız gerekiyor. Önce yaşam. Bir düşünür müsünüz? Mesela en çok üzerinde dalga geçilecek şeylerden biri, aslında geçiliyor da zaten, bu yaşanıyor, zaten görülüyor da. Mesela bu süreçten sonra insanlar evlerinden çıktıklarında neye benzeyecekler? Dünden beri sosyal medyada çok ciddi bir malzeme var. Gerçekten çok gülüyor insanlar. Üstelik bunu başlatan insan da kendisi de bu operasyonlardan çokça geçirmiş bir insan. Mesela botokslarının yenilenmemesi sonucunda evden çıktığı haliyle son vesikalık fotoğrafı arasında dağlar kadar fark olacağını, sosyal medya hesaplarındaki profil fotolarının yenilenmek zorunda kalacağını söylüyor. Doğrudur. Muhtemelen beni de görüyorsunuz. Benle saç sakal birbirine girmiş bir şekilde çıkacağım bu süreçten. Ama ne zaman bilmiyoruz. Oysa bizim tek derdimiz bu değil ki. Pek çok insan hayatı boyunca ilk kez kendiyle yalnız kaldı. Yanlış anlamayın. Ev halkıyla demiyorum. Onun geyiği çok yapıldı zaten. İşte eşimle tanıştık, çok iyi kadınmış ya aslında. Hakikaten falan diye. Bunlar değil söylediğim. Kendiyle baş başa kalıp kendini devam ettirmek konusunda ne yapacağını görmek zorunda kaldı insanlar. Ayrıca burada yeni çareler üretmek zorunda kaldı. Mecbur kaldığı için. Kimse kendi isteyerek yapmadı bunu. Okumayı, yazmayı, işte film seyretmeyi, müzik dinlemeyi falan saymıyorum. Bunlar artık pek çok insanın çaresizlikten saldırdığı şeyler. Hayatlarında yerleri yok. Çünkü günlük yaşam alışkanlığınızın içinde yoksa bu tarz alışkanlıkları sonradan edinmek çok kolay değil. Ama daha ötesi var. Düşünün. Biz siyasalda okurken o dönemki hocalarımızdan bir tanesi sormuştu. Ekonomiye insanların kafası çalışıyor mu, çalışmıyor mu sorusuydu. Size iki seçenek sunuluyor. Birinde dünyadaki en değerli paranın maaş ödemenizde kullanılması ama aynı para birimiyle harcama yapmanız. Diğerinde yine aynı dünyanın en değerli para birimiyle size maaş ödemesi yapılması ama kendi bulunduğunuz ülkenin para birimiyle harcama yapmanız. Hangisini tercih edersiniz? Kuşkusuz Türkiye gibi ülkelerde insanlar bunun cevabını, kafası nohut kadar çalışan herkes aynı şeyi söylüyor. Yani çok basit ifadeyle söyleyeyim. Dolar olarak kazanıp TL olarak harcamayı tercih etmez misiniz? Elbette öyle. Çünkü 1:6'lık bir oran var sonuçta. Ama burada aslında ülkenin nasıl bir tahayyülle gittiğini de düşünmek zorundasınız. Burada sorunun içindeki kendi tuzağı başlı başına buydu aslında. Siz nasıl bir ülke hayal ediyorsunuz? Hepimiz için şu anda düşünülüp, üzerinde tartışılıp bir şey söylemek zorunda olduğumuz konu net olarak bu. Gerçekten. Biz oturup bunu konuşmak zorundayız. Çünkü pek çoğumuz fark ettik ki, ben burada kendimi biraz dışında tutuyorum. Sonuçta 5 senedir evden yayın yapan bir insan olarak. Ben, evet, hayatımın ağırlıklı bölümü zaten evin içindeydi benim. Ama benim de dışarıyla bağlantım vardı. Başka şeyler yapma özgürlüğüm vardı. Şu anda özgürlüklerimiz kısıtlandı. İşin özgürlük boyutunu bir kenara koyacak olursak, maddi kaygılarla yaşamımızı ne kadar sürdüreceğimiz ev içindeki hayatı da çok ciddi şekilde belirleyecek duruma geldi. Neden bahsediyorum? Sabit maaş alan insanların içinde pek çoğu ücretsiz izinlere çıkartıldı. Oysa bugün bizim gelişmiş ülkeler diye nitelediğimiz birçok ülkede tam tersi yapılıyor. Ücretleri ödenerek insanlara sadece salgını birbirinize atlatmayın, yani yayılmasını engelleyin diyerek insanlar evlerine dağıtılıyor. Artık çok ciddi şekilde bizlere de, yani bu yayın yapan insan olarak bana da defalarca gelen mailler çok daha sertleşmeye başladı. Bakın, bu sabah aldıklarımdan bir tanesini size okuyayım. Ağır bir şey, gerçekten ağır bir şey duyacaksınız. Çünkü pek çok insan için aslında bundan 15 gün önce, 20 gün önce, belki bir ay önce çok daha farklı bir hayat yaşadığı düşünülüyordu bu insanların. Ömer Bey, Ömer Haber diyor ki, yayınları Uzak Doğu'dan takip ediyorum. Tayland'da. Buralarda Covid-19 hızla devam ediyor yayılmaya ama Türkiye'deki gibi stokçuluk, yaşlıları ötekileştirme, uzak durma gibi bir durum söz konusu değil. Biz burada 8 arkadaş iş için bulunuyoruz. Ve işlerimiz durduğu için şirketimiz bizi Türkiye'ye geri çağırıyor. Ama dönüşte bizi ne bekliyor? Şirketten hiçbir açıklama yapılmadı. Sadece dönüşte ücretsiz izine çıkacağımızı biliyoruz. Ama bu kadar gerginliğin içinde sizi dinlemek iyi geliyor diyor. Ve burada anlattığı şey Türkiye'de pek çok insanın yaşadığı temel gerçeklik. Yani aslında evinizde oturacak olsanız, hani siyasal da hocanın bize sorduğu gibi, evinizde oturacak olsanız ve son aldığınız maaş size ödeniyor olsa, sokakta artık hani sizi Yeats'in söylediği gibi ayartacak şeyler çok fazla olmasa, yaşamınızı sadece içeride döndürebilecek şekilde olsanız, insanlar için hayat tuzu kuru denilebilecek şekilde devam edebilir. Pek çoğunuz harcamalarınızın çok azaldığını söylüyorsunuz. Sabit giderler zaten var. Elektriğin, suyun, doğalgazın, telefon giderlerin, otun, çöpün. Ama mesela pek çok insan için aslında vurgulanan bir döneme geçiyoruz şu anda. Daha az tüketmek, daha az kıyafet satın almak, daha seyahat ederek karbon salınımını azaltmak, bir yerden bir yere gitmenin durdurulması. Şu anda fiilen yaşıyoruz biz bunları. Ama bunların düşebilmesi, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için önce sabit bir paranın gelmesi gerekiyor. Bizim şu anda Türkiye'de yaşadığımız en ciddi ikinci sıkıntı bu. Birincisi bu değil, birincisi sağlık sorunu. Hala hastanelerde hekimlerin sağlık personelinin kullanabileceği maskesi, eldiveni, daha sonra oraya müracaat edecek hastalar için kullanılacak tıbbi ekipman sorunu var, sıkıntısı var. Ve hiç kimse şöyle düşünmesin lütfen. Yani bunu Türkiye yapamıyor da Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Hayır, size New York valisinin sözlerini hatırlattım az önce. Böyle bir sıkıntı yok. Dünyanın her yerinde aynı sıkıntı var. Yani onlar daha az, bunlar daha çok değil. Almanya'nın bugün tıbbi vakalarda, bu son konuda yaşanan tıbbi vakalarda ne kadar başarılı olduğu söyleniyor ama dün Alman Sağlık Bakanı hafta içinde her hafta sadece 165 bin test yapıldığını söyledi. Bizde test rakamı dün akşam oturduğunuz, izlediğiniz şeyleri gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki sadece belli bir kademe içinde harcanıyor. Dün sabah söylemiştim ya, çok terbiyeli bir virüsümüz var bizim. Bütün dünyada COVID-19. Belki bizde ismi de değiştirilebilir. Cavit 19 yapılabilir mesela. Şimdi geldi aklıma. Bu yapılabilir. Bizimki çok terbiyeli. Vaka oranıyla, yani test yapılan insan oranıyla vaka kıyaslandığı anda %8,5 %9 bandında gidip geliyor. Asla aşmıyor. Asla. Hep aynı sonuçları veriyor. Hatta ölüm sayısı azalıyor. Bu çok iyi bir şey eğer gerçekse. Ama diğer rakam hiç değişmiyor. Her şey tıkır tıkır gidiyor. Dün sabah konuştuğumuz gibi hastalık artık plato yapmaya başladı. Yerseniz öyle olmadığını hepimiz biliyoruz da. Çünkü o zaman sorulacak soru şu: o zaman neden önlem alıyoruz? Tamam, gayet iyi bitiyor o zaman. Sönümleniyor hatta en seksi cümleyle. Halbuki hepimiz biliyoruz ki öyle değil. Biz belirtileri daha az ortaya çıkartarak, çok özür diliyorum. Belirtileri daha az ortaya çıkartarak daha az hasta varmış gibi davranabiliyoruz. Yani dünyaya istatistiki anlamda iyi veri sunuyoruz ama gerçeğin ne olduğunu, hani bir takım sayaçlar başladı, sizlere de geliyordur WhatsApp gruplarından, sosyal medya üzerinden falan. Bir dünya var, dönen bir küre, onun üzerinden istediğiniz ülkeye tıklıyorsunuz ve bir bilgisayar oyunu oynar gibi ya da bir film izler gibi orada kaç kişinin öldüğünü görüyorsunuz anlık olarak. İğrenç bir şey. İnsanların ölümlerini izliyorsunuz aslında. Ama hayat bu noktaya gelmişken hepimizin yaşamlarında tuhaf tuhaf başka başlıklar belirmeye başladı. Mesela artık siyaset çok daha görünür hale geldi. Çünkü bir önemi yok. Hepimizin evlerinde oturduğu şu son 15 günlük süre içinde siyasete ilişkin konuştuklarımızı bir düşünün lütfen. En çok konuştuğumuz ve konuşulması gereken 3. yargı paketi. Kimler affedilecek? Uyuşturucu suçluları, cinsel taciz suçluları, bu insanlar çıkartılacak mı, çıkartılmayacak mı? Bunlar bile şu kadar konuşuluyor sadece. Çünkü can her şeyin önünde gidiyor, haklı olarak. Peki, böyle durumlarda insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için, o gelirin sağlanabilmesi için, tam da siyasetin adım atmak zorunda olduğu dönemler değil mi bunlar? Hani burada hep konuşuyoruz ya 15 gündür. Yapılması gereken buydu. Birileri yaptı, birileri yapmadı. Bunu görmek zorundayız diye. Mesela Fransa'da söylenen, Macron'un ifade ettiği, hiç kimsenin iflas etmesine izin vermeyeceğiz sözü bizde kullanılmadı. Gün içinde bana da defalarca mailler geliyor. Ve o maillerde hep şunu anlatıyor insanlar. Ya tamam, tamam. Karantina koşullarına uyalım, kişisel o hallerimizi ilan edelim. Çok güzel de fatura vakti geldiği zaman ne yapacağız? Çünkü az önce Ömer Bey'in söylediği gibi ücretsiz izine yönlendirilen insanlar fatura gerçekliğiyle yüz yüze kalacaklar. Dünden beri büyük bir güzelleme yapılıyor. Anlatılıyor insanlara. Sürekli olarak dinliyor ki bankalar da senin yanında. Merak etme. Kredi borçların ötelenecek. İnsanın işi olmadıktan sonra, iş bulma umudu giderek azaldıktan sonra kredi borcunu bugün değil 3 ay sonra isteseniz ne olacak ki? Bugün de parası olmayanın 3 ay sonra da olmayacak. Nereden biliyoruz? Çünkü bu bahsettiğimiz değişen seçenekler var ya, onlar aynı zamanda üretim ilişkilerini de değiştirecek. Yani işsizlik artacak. Sadece bizde değil, bütün dünyada artacak. Bu kaçınılmaz bir süreç. Buna hazırlanmak zorundayız. Nasıl hazırlanılır? İşte sıkıntı bu. Biz hazırlanmayacağız. Bizim hazırlanma şansımız yok ki. Burada vatandaşları için iş imkanları sunabilecek olan, yeni yatırımlarla bu süreci katlanacak olan devletler hazırlanacak. Ama bunu yapabilmek için sizin bir takım paketlere ihtiyacınız var. Adını çok duyuyorsunuz, kendini göremiyorsunuz. 2 milyon insana, Türkiye'de artık açlık sınırında yaşayan 2 milyon insana biner lira para dağıtılacağı ifade ediliyor. Biner lira. Yani 1000 liranın üzerinde işte baksanız kesinlikle parayı küçümsemek değil elbette ama 150-160 dolar civarında bir paradan bahsediliyor. Bu o zaman Türkiye'de insanların en azından bir ay içinde yaşayabileceğini düşündükleri para devlet açısından bakıldığında. Oysa böyle bir gelişim mümkün değil ki. 1000 lirayla bir insanın Türkiye'de hayatını devam ettirebilmesi mümkün değil. Evine kapatsanız da değil. Eğer onların faturalarını, bir takım daha önceden edinilmiş borçlarını falan üstlenmeyeceksiniz, bu parayla yaşama şansınız yok. Hani biz hep burada konuşuyorduk ya, ekonomi çıkmaza girdiği zaman herkes anlayacak. Mesela TOKİ'nin balkonlarının yenilemeyeceğini, evlerin kapı kollarının gerçekten lezzetli şeyler olmayacağını o zaman anlayacaklar diye. Şu anda o noktadayız biz. Devlet kendi çarkını sürdürebilmek, döndürebilmek için yapılması gerekenleri de şeffaflıkla paylaşmıyor. Bize sadece bir takım paketler anlatılıyor. Anlatılıyor ama. Oysa bugüne kadar çok anlatıldı. Yani tırnak içinde yine ekonominin iyi gittiği söyleminin arkasında durulurken de aynı hikaye anlatılıyordu. Oysa biz biliyoruz ki sadece Türkiye'ye has değil, bütün dünyada ekonomi bozuldu. Dünyanın saygın ekonomistlerinin, pek çoğunun yazdığını çizdiğini okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki önümüzdeki 2-3 yıla ilişkin hiç kimsenin çok olumlu projeksiyon yapma ihtimali yok. Zaten yalan olur bu. Dünya hep birlikte bir salgına düçar olup onun içinde debeleneceğini de hayal etmiyordu. Hani bazıları çıkartıyor işte YouTube'da bilmem ne videosu var 2015'te yapılmış olan. Geç onları. Onları geç. Onlar kafası çalışan 3-5 tane insanın yaptığı var olan değerlendirme notları üzerinden çıkardığı projeksiyonlar. Ama dünyanın böyle bir şey hazır olmadığını hep birlikte gördük işte. Sadece ekonomileri hazır tutabilmek için bunun adını koymak gerekmediğini anladık biz. Bu bir virüs olabilir, bir savaş olabilir, başka bir felaket, başka bir yıkım olabilir. Ama bütün devletlerin, insanların iyi hayatını sürdürebilmesi için, en azından standartlarını devam ettirebilmesi için bir takım hazırlıklar yapması gerekiyormuş. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, dün ESPN'e verdiği röportajda çok acayip, ayakta alkışlanacak bir ifade kullandı. Türkiye'de pek çok insanın söylemekten imtina ettiği, hatta açık söyleyelim amiyane tabirle yusufladığı ifadeler. Türkiye'de din bilimin önüne geçirilerek Türkiye'yi yöneten insan tarafından koronavirüsün yenilebileceği söyleniyor. Akıl dışı bir metot uygulanıyor dedi. Yerden göğe kadar haklı. Yerden göğe kadar haklı. Bakın günlerdir aynı şeyi konuşup duruyoruz burada. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugün Milli Eğitim Bakanlığı'yla Sağlık Bakanlığı'nın birlikte yapacağı toplantıdan aslında çıkması gereken karar okullardaki tatilin devam ettirilmesi. Bunu düşünmek için çok zeki olmaya falan gerek yok. Gerçekten çok akıllı olmak falan mühim değil bunu söyleyebilmek için. Çok basit. Sadece çocuklar okula gitmeyecek. O çocukları servis araçlarının içinde geçiren, götüren servis şoförleri, annesi, babası, abi, teyzesi, halası, dayısı, dedesi, eniştesi kimse onu okula götüren insanlar. Bu insanlar da bir araya gelecekler. Yani hep söylediğimiz virüsün kırılacağı nokta tekrar tahrip edilecek. Virüs dip dibe olacak. O zaman ya bunu düşünmek çok zor değil. Okul tatili devam etmek zorunda. Ama bakın bununla ilgili bile tekrar bir toplantı yapılıyor. Ve eğer emrederseniz diye söylenerek bu tatilin yapılabileceği en azından tavsiye edilebileceği ifade ediliyor. Türkiye yaşlı insanların 65 yaşın üzerinde böyle tabir ediliyor. Halbuki daha bundan 20 gün öncesine kadar Ertuğrul Özkök yeni orta yaş olarak tanımlıyordu. İnsanlar bayıla bayıla okuyorlardı. Hayatımız ne çabuk değişebiliyor değil mi? Onun örneklerinden bir tanesi. 65 yaşın üstünde insanların sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündeme geliyor, yapılıyor. Ama herkes bunu kendi çevresindeki insanların, 65 yaşındaki üzerindeki insanların hayata karışması olarak adlandırıyor. Oysa bu kadar basit değil ki. Bu yayında kendisinin yazdığı tarım kitabını da konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Ali Ekber Yıldırım'ın bugünkü yazısında o kadar sert bir ifade var ki. Bakın Ali Ekber, sevgili Ali Ekber şöyle bir şey kullanmış bugünkü yazısında. Diyor ki, siz hayatın her alanını durdurabilirsiniz. Evet, üretim ilişkilerinizi de değiştirebilirsiniz. Ama mesela bir ineğin memesini durduramazsınız. Bir tavuğun yumurtlamasını engelleyemezsiniz. Ve bunlar sizin günlük hayatınızda paylaşılacaksa, yani üretimin içinden çıkıp ticarete karışacaksa aynı zamanda, o zaman alınan tedbirlerin geçmişteki tedbirlerle aynı şekilde devam etmesi, yani o süregenliğin sağlanabilmesi gerekiyor. Hiç aklımıza gelmeyen bir şeyden bahsediyorum. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük'le konuşuyorum. Diyor ki ona, süt toplamak konusunda sıkıntı var mı? Var diyor kooperatif başkanı. Ve hiçbirimizin aklına gelmeyen bir şeyden bahsediyor. Diyor ki, köylerde bir süt alım merkezleri kurduk. Ama bizim oralarda süt üreten üreticilerimizin pek çoğu 65 yaş ve üzerinde. Ve bu insanlar günlük 150-200 litre süt üretiyorlar. İneklerini sağmak zorundalar. Fabrikayı, iş yerini kapatabilirsin ama bir ineğin memesini kapatamazsın. Sütü traktörün römorkuna koyup köydeki alım merkezine getiriyor. Orada bir eleman tüm önlemleri alıp sütü teslim alıyor. Sabah 6.30'da başlayan süt teslimatı 9.30'a kadar devam ediyor. Üreticilerin hiçbiri aynı anda gelmiyor. Çoğu zaman karşılaşmıyorlar bile. Şehirde parka çıkmaları yasaklansın. Tamam, doğru. Ama köyde keyfi olarak dışarı çıkmıyorlar. Sütü teslim edip eve dönüyorlar. Oysa şu anda aynı karantina orada da devam ediyor. Ben düşünmemiştim bunu. Bizim o zaman bu üretim ilişkisini devam ettirebilmek için de başka bir önlem almamız gerekiyor. Doğru mu? Nasıl? Bizde bu önlemin alınabilmesi için önce konuşulur hale gelmesi lazım. Oysa Türkiye şu anda konuşmuyor. Sadece can derdine düştüğü zaman pek çok vakayı daha net tespit etmeye başladı, o kadar. Ama bunun üzerinde hala konuşmadık biz. İnsanlar marketlere çıktıkları zaman çok ciddi bir şekilde alışverişlerini hızla yapıp dönüyorlar. Eyvallah. Ama bakın, alışverişlerini yapıyorlar ifadesi kullanıyorum bunu söylerken. Neyle? Para. Para yayının ilk bölümünde konuştuğumuz bölüm. Eğer siz evde oturmanız karşılığında aynı gelire sahip olacaksanız, herhalde bu yayını izleyenlerin en azından %90'ı diyecektir ki tamam, devam etsin. Para işin bu bölümü. İkincisi üretim. Paranız olabilir. Alacak mal olmazsa ne harcayacaksınız o parayı? Ekonominin de temel çarkı böyle döner zaten. Yani o yüzden arz ve talep eğrileri üzerinde gider bütün ekonomik grafikler. Biri üretecek, biri satın alacak ki o çark dönsün. Hayvan orada süt üretmeye devam ediyor çünkü. Ama o çarkın tekrar sağlanması gerekiyor. Hayat bize kendini her alanda hatırlatıyor. İsterseniz yayının başında konuştuğumuz saçın sakalın birbirine karışmasından, botokslu yüz hücrelerinin artık biraz çökmeye, dağılmaya başlamasından, isterseniz oralardan tutun, isterseniz bundan bir ay sonra sokağa çıktığımızda kimse birbirini tanımayacak, hakikaten telefonla konuştuğumuz insanların yüzlerini yeni fark ediyormuş gibi davranacağız değil, isterseniz gıda üzerinden bunu düşünün. Ama her şekilde hayatı bize kendini hatırlatıyor ve diyor ki, düşün. Düşün, ama bunları yapabilmek için önce yaşamak zorundayız. Her şeyin öncesinde yaşam hakkı. Bunun için burada bağırıyoruz zaten. Hepimizin şunun üzerinde ısrarla durmamız lazım. Bize bu vakalar şeffaflıkla açıklanmalı deme gerekçemiz bu işte. Yaşadığınız bölgelerde ne kadar hastalık olduğunu bilmiyorsunuz, bilmiyoruz. Bakın, ufak ufak cümlelerden sonuç çıkartıyoruz hepimiz. Yani idrardan karakter tahlili yapıp bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. Dün Sağlık Bakanı, önceki gün aslında, önceki akşam yaptığı konuşmada bir cümle kullandı. Çin'den bu sabah itibariyle yoğun bakımda COVID-19'dan tedavi süresini 11 günden 4 güne düşüren ilacı yeterli miktarda getirdik dedi. Hatırlıyor musunuz? Ertesi gün dün Sağlık Bakanlığı'nın bu ilacın Türkiye çapına sevkinde biz bir rakam duyduk. İçinizde fark eden oldu mu? 40 kente gönderildi denildi. 40 ile. Yani idrardan karakter tahlili yaptığımız zaman artık şunu biliyoruz ki Türkiye'de en az 40 kentte koronavirüsü var. Pozitif vaka var, biliyoruz bunu. Ama bunu biz zorlayarak öğreniyoruz. Oysa burada öğrenmek zorunda olduğumuz çok farklı rakamlar var. Mesela ne kadar Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin bu hastalıktan muzdarip olduğunu bilmek zorundayız. Çünkü bu aynı zamanda bizim insan kaynağımızı gösterecek. Salgının bundan sonraki bölümüne ne kadar hazırlıklı olduğumuzu gösterecek. Sadece bu değil. Rakamlar gerçekten insanlarla korkmadan paylaşılmalı. Bunlar insanları paniğe sevk edecek diye düşünmeden. Niye? Çünkü paniğe sevk etmediği anda ne yaşadığımızı görüyoruz. İsterseniz hani farklı hayat tarzları ayrı ayrı eleştiriliyor ya. Oysa burada ilk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Biz burada bu virüsün insanların dine inanıp inanmamasına, parti tercihlerine, ideolojilerine, cinsel hayatlarına, başka bir takım durumlara göre ayrım yapmadığını çok iyi biliyoruz. Yani siz Bebek sahilinde toplanıp orada köpek gezdiren insanları da bu konuyu konuşacağız. Çünkü dün çok büyüdü, hala devam ediyor. Bana gelen maillerden de anlatacağım zaten. İsterseniz buradan bakın. İsterseniz daha böyle orta seviyede olduğu düşünülen, daha dindar mahallelerde yaşanan düğünlerdeki toplu katılımı düşünün. İsterseniz dün benimle birlikte, hepiniz de gördünüz eminim. İzmir'de Karşıyaka'da, Karşıyaka'nın meydanındaki genci yaşlısı herkesin sokaklarda birilerine göre çok daha böyle tırnak içinde seküler yaşam süren insanların hayatlarına bakın. İnsanlarımız bu işi ciddiye almıyor. Artık bunu ortaya koyalım. O zaman bu tedbirler alınacaksa bir açıklık lazım bize. Gerçek şeffaflık lazım. İki, bu karar alım sürecinin akla bağlı yürütülmesi gerekiyor. Yani birinin iki dudağıyla olmamalı bu. Çünkü şu anda öyle gidiyor. Emrederseniz, eğer siz de uygun görürseniz şöyle yapacağız. Yapmayı düşünüyoruz. Yani haddimiz değil ama eğer siz de bize bu konuda talimat verirseniz yaparız. Dün burada eleştirdiğim konu hala aynı şeyi devam ettirerek söylediğim bir konu. Neden bir ülkenin sağlık bakanı sürekli olarak sadece bakın tek vasfı ekonomi falan bilmiyor ya, bu çok net, bir ekonomist olarak söylüyorum. Tek vasfı Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin damadı olmak olan bir kişiye defalarca teşekkür eder. Bana söylesin bir. Eğer bu insan, teşekkür edilen insan gerçekten ekonomiyi uçurup kaçırıyorsa, ki buna gerek yok, doğru düzgün yönetsin yeter. Bugün Türkiye'de evinde oturmak zorunda olan insanların parasal kaygıları en azından kısa süreli bir ay iki ay için olmamalıydı. Oysa var. Demin size söylediğim o mailin içinde okuduğum şeyi de düşünün. İsterseniz kendi yaşamlarınızdan, kendi ceplerinizden örnek alın bunu. Eğer biri size yaşadığınız hayatı tamam sen evinde kal ben sana aynı parayı vereceğim diyorsa siz %90'ımız bunu kabul edecektir zaten. Yaşamın standardını biraz daha küçültüp hayatı burada döngü için almak mümkün. Ama yarını bilmiyorsanız bütün bunları konuşmak imkan dahilinde bir şey değil. Ve hayat her gün kendini hatırlatıyor. Romantik cümlelerle falan değil. Yani evren bize yaşamın döngüsüne ne kadar bilmem bunları geçin. Bu değil. Yaşamazsanız eğer, yani ayaklarınız toprağa basmazsa, yani faturalarınızı ödeyemezseniz, yani çocuğunuzu okula yollayamazsanız, yani gıdanızı normal bir rutin içinde döndüremezseniz, o hayat sizin romantik cümlelerle karşılayabileceğiniz bir hayat falan değil. Çıkar bu yayınlarda da söylersiniz. Gazete köşelerinde de yazarsınız. Televizyon programlarında birbirleriyle idrar yarıştıran herbokologlar arasına da karışabilirsiniz. Hiçbir beis yok. Ama yaşam sürekli kendini hatırlatıyor. Ve bugün hatırladığımız şey, her şeyin ötesinde bu süreci önce tamamlamak zorunda olduğumuzu kafamıza çekiçle vurarak anlatıyor bize. O zaman yaşayacağız. Da yaşamak için talepte bulunmak zorundayız. Çünkü şu anki koşullar, bizim isteğimiz kadar bizi yaşatmak zorunda olan devleti yönetenlerin aynı tarzda yürümediğini gösteriyor bize. O zaman isteyeceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden bu yayına aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen katılıyorsunuz. Bu arada bir istek. Ömer Bey demin söylemişti ya. Ya çok eski bir arkadaşım var. Erzincan'da bir bankada çalışıyor. Bugün doğum günü. Sizi de sürekli izler. Elif Hanım doğum gününüzü kutluyorum. Nice yaşlara. Umarım daha sağlıklı günlerde de kutlarsınız sevdiklerinizle birlikte. Biz bu yayını yapıyoruz çünkü hepimiz şunu biliyoruz. Aynı şeye inanmıyor olabiliriz. Hayata aynı yerden bakmıyor olabiliriz. Ama tam da şu virüsün bize hatırlattığı gibi öyle tuhaf bir dönem yaşıyoruz ki bu ayrılıkların zaten hiçbir önemi yok. Hayat bu farklılıkları çok rahat silebiliyor. Hepimiz aynı şeyden korkup aynı şeyi umutla bekleyebiliyoruz. O zaman konuşabiliriz de. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun ama nasıl olsun sorusunun cevabı bakın şurada. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal'ını yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Bakın orada kırmızı bir düğme var. Abone ol yazıyor üzerinde. Dokunun, korkmayın. Para istemeyecek sizden. Bir tek mail adresi. Abone olun. Lütfen abone olun bu kayıtlara, bu yayınlara. Yandaki zile dokunursanız bir de o da size yayınlar başlamadan haber gelecek demek. Bir de yeni düğme var. Katıl. İsterseniz çok küçük gerçekten rakamlarla bu yayını destekleyebilirsiniz. İsterseniz. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmak da katkı iletmenin başka yollarını öğrenmek açısından önemli. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bundan sonra değişecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız beklerim o yayını. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.